Ayrım 10, sayfa 105. 4. bölüm. Jandarmalar ertesi sabah onları köye getirip muhtara teslim ettiler. Ömer İsmail Ağa ile beraber olmanın sevincindeydi. O hiçbir zaman hiçbir arkadaşını umarsız bırakmamıştı. Ermeni o Nick işinde de belliydi. O inatçı, güvenilir, arkadaş canlısı bir adamdı. "Muhtar buyurun ağa," dedi. "Nereye istersen otur. İşte köy." "Boş ev," diye sordu İsmail Ağa. "Şimdilik yok." "Var diye duydum," istedi İsmail Ağa. "Ben bu köyde kalmak zorundayım. İskan Komisyonu Başkanı Arif Bey beni buraya sürgün etti. Bana bir ev bulacaksın." "Bulamam," dedi muhtar. Kara kuru, kurnaz, tilki bakışlı, her halinden görmüş geçirmiş birisi olduğu anlaşılıyordu. "Bulacaksın, hem de mecburi bulacaksın. Bir koca köyde ben açıkta kalamam."
"Bulamam. İşte bütün köy sizin. Buyurun oturun. Hem sizi Arif Bey bizim köye neden sürdü?"
"Sıcak, kayaların ortasında cayır cayır yanan bir cehennem diye sürdü bizi buraya Arif Bey," dedi İsmail Ağa. "Üstelik ben bu cehennemi güzel buldum. İzin verirsen ben bu cehennemde kalmak isterim."
"Kal," dedi muhtar. "Madem ki Arif Bey seni bu cehenneme münasip görmüş, kal. İstersen sana bir çadır veririm. Beğendiğin yere kur. Ama şimdilik sana oturacak bir ev bulamam."
"Çadırımız var," dedi İsmail Ağa.
"Ne güzel," dedi muhtar. "Buyurun, nereye isterseniz oraya kurun çadırlarınızı. Serbestsiniz. Suçunuz neydi de bu cehenneme sürdü Arif Bey sizi? Bilirim, deli denecek kadar sert bir adamdır. Ama iyi adamdır da. Türkmen beylerindendir."
"Kuş," dedi İsmail Ağa.
"Ne kuşu?" diye sordu muhtar.
"Ne kuşu olacak? Düpedüz havada uçan kuş."
"Kuş mu öldürdün?" diye güldü bıyık altından gün görmüş muhtar.
"Öldürmedim," dedi İsmail Ağa. "Ben dedim ki Arif Bey'e, yuvasından atılmış kuşun yuvasında başka kuş barınmaz."
"Doğru, barınmaz," dedi muhtar. "Bunda kızacak, seni bizim cehenneme sürecek ne var?"
"Bana kasabadaki Kendirliya'nın konağını verdi." "Ben de almadım. Atılmış kuşun yuvası," dedim.
"Sonra?"
"Sonra o Ermeni," dedi. "Ben de kuş," dedim.
"Sonra?"
"Ermeni kuş, Ermeni kuş tutturduk."
"Sonra?"
"O inadından delirdi."
"O delirir," diye güldü muhtar. "Ona hiç mi hiç karşı çıkmayacaksınız? Beyler böyledir işte. Sözlerinin üstüne söz istemezler. Sen de bey misin yoksa?"
"Yok," dedi İsmail Ağa. "Beylik nerede, biz nerede?"
"Peki ağa, şimdi sana ben burada bir Ermeni evi bulsam oturmaz mısın?"
"Kuş," dedi İsmail Ağa gülerek.
"Ama sürgünsün, göçmensin."
"Kuş," dedi İsmail Ağa, "kuş."
"Anladım," dedi muhtar. "Var git çadırını köyün bildiğin yerine kur bu gecelik. Yarına Allah kerim."
"Kuş," dedi İsmail Ağa, "Allah kerim."
Çadırlarını köyün üst başına, kalenin dibine kurdular. Orada bir tek ev vardı yalnız. Bahçesinde kurumuş mısırlar dikili. Mısırların koçanları daha üstlerinde. Su arandılar. Aşağıda ovanın ucunda dümdüz akan, güneşin altında fışkıran, göz kamaştıran bir ışıkla tutuşmuş ırmak epeyce uzaktı. Buradan oraya kadar inerek su alıp gelmek belki yarım saat sürerdi.
"Yarın," dedi Ömer, "suyun kıyısına bir yere kurarız çadırı. Hele bu gece burada kalalım."
"Burada kalacağız hep," dedi İsmail Ağa. "Şu uçsuz bucaksız ovanın, şu bir deniz gibi akan suyun karşısında. Suyu ben gider size getiririm."
Tulumları aldı, hızla tepeden aşağı indi, suyu doldurdu. Koşarak kayalıklı yokuşu çıktı, çadırlara belki de 15 dakika içinde geri geldi. Akşama kadar çadırının önündeki kayaya oturup karşı mavi, üstü ak bulutlu ovayı, ovanın üstünde kararan köyleri, aşağıdaki mavi ovanın üstüne sünmüş oturmuş Anavarza'yı, karşıdaki Yılan Kale'yi, Dumlu Kale'yi seyretti. Ömer, karısı, çocukları, Hasan, Zero, Pero, Hazal çadırların içini düzenliyor, öteberiyi yerleştiriyorlardı. Çadırların kapısının önüne oradan topladıkları çalı çırpıyla da bir ateş yakmışlar, yemek pişirmeye hazırlanıyorlardı. Haşmet Bey onlara bir çuval tarhanayla kurumuş et vermişti. İsmail Ağa'yı dalgınlığından aşağıdan sökün eden çocuk, kadın, genç kız kalabalığı uyandırdı. Gelen bir hoş geldiniz diyor, çadırların önüne dürülü bir sofra, bir tencere, sahanlar, tepsiler bırakıyordu. İsmail Ağa, bu da nesi ki diye düşünürken burduna hoş yemek kokuları geldi. Her şeyi anladı, demek ki buranın geleneği buymuş diye düşündü. İkindiği geçiyordu, gün karşıdaki Anavarza kayalığının üstüne yıkılıp gitmişti. Ama köyden ellerinde tencere, dürülmüş, sofra gelenlerin ardı arkası kesilmiyordu.
Köyün bütün kadınları, bütün tencereleri, sofraları, sahanları, kaşıkları çocuklarıyla çadırın önüne birikmiş, kalenin boynu bir bayram yerine dönmüştü. Derken aşağıdan, yandaki kayalıkların arasından başta muhtar, köyün erkekleri büyük bir kalabalık olaraktan, onların ardından da köyün delikanlıları, ellerinde çam bardaklar geldiler. İsmail Ağa ayağa kalkıp onları karşıladı, kucaklaştılar. Gün batmadan sofraları büyük bir halka çevirerek kurdular. Kadınlar bir araya, erkekler bir araya oturarak yemeklerini yediler. Bugünden sonra belki bir hafta 10 gün köylüler onlara yemek taşıdılar her akşam. Buranın geleneği buydu. Onlar da kabul ettiler. İsmail Ağa 1-2 kere tulumları alıp suya gidecek oldu. Köyün erkekleri gülüştüler. Bu Türkmen obasının geleneğinde erkekler için su taşımak yoktu. Kızlar hemen koşup tulumları onun elinden aldılar, suya koşup doldurdular, ta yukarıya çadırlara çıkardılar. Köydeki herkes kuş macerasını öğrenmişti. Kocaman konağı, büyük bir çiftliği kabul etmeyen bu deli kürde sevgiyle gülüyorlardı. Muhtar Mehmet Efendi de gitmiş Arif Bey'le görüşmüş. Arif Bey, aman beyler ben böyle bir zırrıkı Kürt görmedim demişti. Herif biz Ermenileri kovduk diye Ermeni evinde oturmuyor, Ermeni tarlası sürmüyor. 5 vakitte namaz kılıyor dedi Mehmet Efendi. Çok soylu bir adammış. Bana onu Haşmet Bey gönderdi. Ben de onu bize Haşmet Bey gönderdi diye baş tacı ettim. Anlamadı herif. Varsın sürünsün o kayalığın ortasında. Yansın kavrulsun dedi gene öfkelenerek Arif Bey. Yansın kavrulsun bizim gibi dedi muhtar Mehmet Efendi Kara Haliloğlu. Bir sabah İsmail Ağa yukarıdan kale boyundan gözledi ki köyün içinde yoğun uğraş var. Gidip gelmeler, bir şeyleri, otları, kamışları, tahtaları, salmaları, taşımalar, bıçkı, rende sesleri. Kadınlar su taşıyor, erkekler yer kazıyor, kazık çakıyor, kamış kesiyor, bağırmalar, çağırmalar, uzun gülüşler, türküler. Bir aşık da durmadan saz çalıp türkü söylüyor, birisi kaval çalıyor, dinlenme sürelerinde delikanlılar halaya duruyorlar. İkinci gün İsmail bunların uğraşlarının ne olduğunu anladı. Büyük bir ev yapıyorlardı. Buradaki bütün evler gibi çitleri kamış, damı ottan. Ev bir haftada bitti. Bir köşesi nar ağacında, arkası kayaya dayalı, bir ucu da su kıyısında. Eve hemen kaktüslerden bir de ağıl çevirdiler. Evin içini yeşil, mavi, kırmızı, mor, turuncu topraklarla sıvayıp nakışladılar. Nakışları duvarlara köyün nakışçısı Topal İbrahim yaptı. Türlü insan, çiçek, kuş, ceren resimleriydi bunlar. Bir büyücü gibi çalışıyordu Topal İbrahim bu nakışları işlerken. İnsanları yarı insan, yarı kuş, kızları yarı insan, yarı cerendi. Çiçekleri bir kayaya, bir ota, bir göle benziyordu. Atları uçsuz bucaksız mavi ovada süzülüyorlardı. Bir gün daha yeni yeni gün ışırken başta muhtar Mehmet Efendi, yanında köyün ileri gelenleri kale boynundaki çadırlara geldiler. İsmail Ağa soldaki kayanın ardında namaz kılıyordu. Köylüleri gelirken gördü ama namazını bozmadı. Ötekiler de Zero'nun yere keçe döşek atmasına karşın İsmail Ağa'yı bekleyip oturmadılar. Onun namazını bitirmesini beklediler. Ağa namazın sonuna gelmişti, işini hemen bitirdi. Çabucak sağa sola selam verip gülerek yerinden kalktı. Fesinin mor püskülünü düzelterek onlara doğru sevinçten taşarak yürüdü. Muhtar Mehmet Efendi onu karşılayıp koluna girdi. Çadırın kapısına adamların arasına getirdi. ''Buyur dedi, evin hayırlı olsun. Bu ev senin gibi bir adama layık değildi ama ne yapalım, elimizden bu geldi. Güle güle otur.'' Anahtarı verdi. İsmail Ağa bu ev üstünde düşünmemiş değildi ya, gene de ikircikliydi. Gözleri yaş içinde kaldı. Çok güçlü bir adam olmasa, başından da bunca macera geçmeseydi, kendini tutamayıp neredeyse ağlayacaktı. Sevinçle muhtara, ötekilere sarıldı. ''Bu hakkınızı nasıl ödeşeceğim?'' dedi. Arkasından da çadırın içindekilere seslendi. ''Haydi çabuk olun, çadırları yıkın, evimize taşınalım. Aşağıdaki yeni yapılan ev bizimmiş.'' ''Sizin?'' diye yineledi muhtar Mehmet Efendi. Hemen o gün eve yerleştiler, dayadılar, döşediler. İsmail Ağa karşı köyün marangozuna kerevetler ısmarladı. Zero köyün genç kızlarını da yanına alıp nar ağacının altına kilim istidarını kurdu, yün aldırdı yörüklerden okkalarca. Yaşlı kadınlar ona kök boya sağladılar. Zero daha gün atmadan köyün 5-6 kızıyla birlikte ısların başına oturuyor. Ta gün batıncaya yerinden kalkmıyor, yemiyor, içmiyor, çalışıyor. Parmaklarından binlerce yıllık nakışlar ıslarda gerili iplerin üstüne aydınlık sular gibi dökülüyordu. Kızlar da kıvançlıydılar. Onlar hem bu usta kadından yeni nakışlar, yeni dokuma biçimleri öğreniyorlar, hem de Zero onlara bol bol para veriyordu. Zero'nun her bir kıza verdiği parayla bir kilim alınırdı ya, Zero'nun kilimi başkaydı. Zero'nun kilimlerine paha biçilmezdi. Bir ay içinde tam 5 tane gülgülü kilim dokudular. Zero bu arada da kızlardan Türkçe öğreniyordu. Narın altındaki tezgah bozulduğunda Zero Eremeke meramını anlatmaya başlamıştı bile. Kilimler bitip de eve serilip duvara gerilince Zero köyden kurk tavuk bulup civciv bastırmak istedi. Öyle ya, tavuksuz ev olur muydu? Bir de öğrendi ki bu köyde hiç tavuk yok. Gerçekten, şimdiye kadar bu köyde tavuk olmadığı nasıl gözünden kaçmıştı? Bu köyde tavuk yaşamaz. Neden? Karşıdaki sert keskin yüce kayalıkları gösterdiler. Ne var orada? Kartal var. Bir tavuk görmesinler. Köyün içinde kartallar, bir ördek, bir kaz görmesinler. Oradan hışım gibi süzülüp iniyorlar. Civcivleri kaptıkları gibi. Bu işe daha çok şaşırdı Zero. Şu sizin köyde eli silah tutan hiç mi insan yok? Var. Vurmuyorlar mı? Birisini vuruyorlar, ikisini. Aç kartallar insanlara saldıracaklar neredeyse. Bir keresinde bütün köy sopalarla alana döküldük de gene kartalların elinden kurtaramadık civcivleri. Neredeyse kartallar evlerin damındaki otu delip de içeri girecekler. Cücük almak için. Biz de başa çıkamayınca kartallarla tavuk beslemekten vazgeçtik. Zero inadından caymadı. Hasan'a karşı köyden 3 tane kurk tavuk buldurdu. Her birisini de tam 25'er yumurtayla bastırdı. Civcivler çıkınca onları dışarıya çıkarmadı. Başlarına da salmanı bekçi dikti. Oğlan bu arada tüm yaralarından arınmış, başında sarı sarı sert saçlar çıkmaya başlamış, birden birkaç hafta içinde semirmiş, boy atmış, bir topak olup çıkmıştı. Kasabaya geleli, yüklerini eski nar bahçesinin içine çözeli ancak 5 gün olmuştu ki, Pero koşarak sevinerek incir ağacının altındaki çadıra geldi. ''Oğlan konuşuyor, konuşuyor.'' dedi. Hemen ona koştular hepsi birden. ''Adın ne senin çocuğum?'' dedi İsmail Ağa. Çocuğun bu sorudan hiçbir şey anlamadığı belliydi. Mutlu gözlerle yöresine pel pel bakıyor, gülümsüyordu. Ağıda üzüntüye benzer bir gülümsemeyle. Dudaklarının yanları yaşlı adamlar gibi kırışarak, incecik dudakları sünerek, yiterek. ''Belki Zazaca biliyor.'' diye düşündü İsmail Ağa. ''Zazaca sordu.'' Gene çocuğun yüzünde hiçbir değişiklik olmadı. Arapça, Farsça, Soranice sordu. Gene aldırmadı çocuk. Belki Mardin yörelerinden olur bu çocuk diye İsmail Ağa Süryanice sordu. Çocuk gene aldırmadı. Aradan epey bir süre geçtikten sonra birden çocuğun gülerek bir kahkaha attığı duyuldu. Çocuk hem makarayı koyvermiş gülüyor hem de arada bir sal, sal, sal diyordu. Sal sözünün ardından başka bir ses daha geliyordu ya, ne olduğu anlaşılmıyordu. Zero, ne yoruluyorsun? Bunun adı Salman be dedi. Çocuk söylüyor işte. Bu kadar dilden birisini biliyor ki adını söyledi. Değil mi Salman? Çocuk daha çok güldü. Sal, sal, sal dedi. Zero, ya demedin mi bunun adı Salman'dır diye dedi. Ve çocuğun adı Salman kaldı. Salman içeride uyuyordu. Zero ile öteki kadınlar uyuyan çocuğu evde öylece bırakıp köyün içine çıkmışlardı. İçerideki tavuklar da civcivleriyle bir yolunu bulup dışarı kaçmışlardı. Yukarıdan bunu gören kartallar bir top olup fışıldayarak kayalardan evin önüne göz açıp kapayıncaya kadar inmişler, her birisi bir civcivi kaptığı gibi kayalarına dönmüşlerdi. Evin önünde narın altında da bir kargaşa sürüp gidiyordu. Oraya inen bir sürü kartal, hem kaçışan, ağacın kaktüslerin altına sığınan ana tavukları, yakalanmayan birkaç civcivi kovalıyorlar, hem de birbirlerine girmişler, tüyleri savrularak başları bir yana, kanatları ayakları bir yana giderek kavga ediyorlardı. Bir anda da uyanmış Salman eline bir sopa almış, saldıran kartallara vurmaya çalışıyor, kartalların kanatları arasında bir görünüyor, bir yitiyordu. Sonunda kocaman bir kartalı yakalayan çocuk onunla alt alta üst üste boğuşmaya başladı. Salman alt alta üst üste hem kartalla boğuşuyor hem de kıyameti koparıyordu. Çocuğun çığlıklarıyla dışarı uğrayan köylüler ne oluyor diye İsmail Ağa'nın evine koştular. Bir kısmı teneke çalmaya, bir kısmı kartallara kurşun sıkmaya, bir kısmı taş atmaya, bir kısmı da bunlar yürekli insanlar olacak, sopalarla saldırmaya başladılar. Bu kadar gürültüye, kalabalığa dayanamayan kartallar uçup yükselmek zorunda kaldılar. Uçtular ya, gitmediler. Gittikçe çoğalarak 2-3 kavak boyu yüksekten evin üstünde çoğalarak dönmeye başladılar. Salmansa tuttuğu kartalı bırakmamış, kocaman kartalla daha yerde ellerini kartalın boğazına kenetlemiş, tozun toprağın içinde çırpınıyor, çırpınırken ortalığı bir toz bulutu içinde bırakan kuşla birlikte oradan oraya sürükleniyordu. Çocuğun başı, yüzü, elleri, tüm bedeni kana batmış çıkmış, giyitleri de hilim hilim olmuştu. Köylüler kartalı çocuğun elinden almaya uğraşıyor. Bir türlü Salman'ın kuşun boğazına kenetlenmiş elini açamıyorlardı. Epey bir uğraştan sonra iki güçlü delikanlı çocuğun elini açtılar. Elleri açıldıktan sonra kartal yerinden kıpırdayamadı. Gözlerine ak perdeler inmiş, kanatları yere serilmiş, öylece kala kaldı. Salman'ın yaraları bütün bakıma ilaçlara karşın ancak bir ayda iyileşebildi. Zero gene de tavuk yetiştirmekten vazgeçmedi. ''Gelecek yılda tavuk bastıracağım.'' dedi. ''Bu sefer tam 7 tavuk emdi. Bu yıl birini öldürdü Salman'ım oğlum. Gelecek yıl hepsini öldürür o kartalların.'' Bu yıl yaz erken geldi. Çukurova'nın sarı sıcakları birden çöktü. Köyün kayaları toprağı çatır çatır ediyordu sıcaktan. Su bir buhar olmuş öyle akıyordu. Yoğun bir ipiltiydi her şey. Göz açıp dışarıya bakılamıyor, öteden kopan bir top ışık insanı yere yıkarcasına, gözlerini kör edercesine çarpıyordu. Anavarza'nın dibindeki akça sazdan, köyün dibindeki geniş bir bataklık olan çeltik tarlasından, bulut bulut sivrisinek geliyor, geceleri uyutmuyor, sıtma, ölüm getiriyordu. Köyün yarısına yakını zaten sıtmalıydı. Daha yazın başlangıcında köy ardı ardına birkaç da ölü vermişti. İsmail ağalar, Ömerler de toptan sıtmaya yakalanmışlar. Yakan, kavuran, eriten sıcağın altında dişleri birbirine vura vura titreşiyorlardı. Van Gölü buz tuttuğunda üstünden atlılar bir baştan bir başa gittiklerinde bile böyle titrememişlerdi. Bu sıtmanın ilacı yoktu, kinini yoktu. Kasabada da bir tek doktor Ahmet Bey vardı. O her gelene bir iğne yapıyor, umarsızlıkla ellerini açarak, ''Ben ne yapayım, elimden ne gelir ki?'' diyordu. İsmail Ağa bir gün köyden bir araba tutarak evde kim varsa, Ömer de çocukları da İsmail Ağaların evinde kalıyordu. Kasabaya doktora götürdü. Evden bir tek kişi sıtmaya yakalanmamıştı, o da Salman'dı. Dipdiri, semirdikçe semiriyor, topaç gibi oluyordu. Doktor her hastaya birer iğne yaptıktan sonra İsmail Ağa'ya dedi ki, ''Beni dinle, bu hastalığa sıtma derler ve hem de ilacı yoktur. Vardır ya, daha bizim ülkeye gelmedi. Bak sana bir öğüt vereyim de beni iyi dinle. Sen bu yaz ailene çok sebze yedir, hem de çok meyve. Bir de cibinlik var, sen onu hiç gördün mü?'' ''Görmedim, bilmem.'' dedi İsmail Ağa. ''Ha işte, o bilmediğin cibinlikten alıp geceleri onun içine gireceksiniz. Anladın mı?'' ''Anladım.'' dedi İsmail Ağa. Doktordan doğruca çarşıya çıktı, bir altın bozdurup Ömerlere de kendilerine de cibinlikler aldı. Böylelikle de köye ilk cibinlik girmiş oldu. O yaz Çukurova'da bile görülmemiş sıcaklar oldu. Köyün kayalıklarına çarpıp bir ipiltiyle paramparça olan ışıklar buğulaşıp tütüyordu. Bataklıklar, uçsuz bucaksız, karaçalılıklar, kamışlıklar bir ışık dumanı içinde sallanıyor, yanıyor, çatır çatır ediyordu. Sıcaktan, havadan kuş bile geçmiyordu. Arılar, böcekler, kelebekler kuytuluklara sığınmışlar, kanatlarını dürmüşler, terleyerek bekliyorlardı. En korkunç sıcaklarda, sıcaklar arttıkça Ağustos böcekleri basıyorlardı yaygarayı. Sesleri ağaçlardan, çalılardan, otlardan, topraktan, kayalardan geliyordu. Uzaktan bakınca mavi ova gökyüzüyle birleşiyor, bomboz kesiliyor, aşağıdan yukarı kımıldanan, apak süzülen, dumandan da ince belli belirsiz bir yangın aklığı, hani demir tavına gelirken aklaşır ya, öyle bir aklığı sallayarak usul usul ağıyor, dünyayı bir demir tavı sıcaklığına dönüştürüyordu. Ne bir ot, ne bir çiçek, ne en küçük bir yeşillik vardı ortada. Yeşil fışkıran, patlayan çeltik tarlaları, geniş ovanın yarıdan çoğunu kaplamış bataklıklar dışında. Ovadaki ağaçlar, dağdaki kayaların arasında bitmiş kesmeler, pınarlar kapkara kesilmişler, yapraklarının uçları da gövünmüştü.